havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.
Gün ortasında gününüz aydın olsun. 16 Ocak 2023 Pazartesi Anlat Bana'da yine karşınızdayız. Bugün ana konumuz konut. Ne deriz biz? Dünyada mekan, ahirette iman. Türkiye'de dünyadaki mekan konusunda tartışma bir türlü bitmek bilmiyor. Barınma sorunu çözülmeden de insanlar mutlu olamıyor. Konuğumuz var. Stüdyoda hemen takdim edelim. Ali Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İyi misiniz?
İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim. Ali Kurt, Kiptaş'ın genel müdürü. Kaç yıl TOKİ'de çalıştınız?
14,5 yıl yaklaşık.
TOKİ'nin beyni miydiniz siz?
Öyle demeyelim de çalışanıydık diyelim.
Ben beyniydi diyorum şimdi. Bugün konumuz yeni evin projesi ile açıkçası İstanbul mahallelerindeki kentsel dönüşüme evet diyen projeleri anlatmak. Ama anlatmadan önce müsaade edin biraz gündeme bakalım mı?
Tabii ki.
Peki. Efendim bir ülkeye tek kurşun atmadan yok etmenin en iyi yolu ülkenin parasını eritmektir diyor. Kim? Karl Marx. Bugün biz bu konuya gündeme böyle başlıyoruz. Çünkü 2022'de sağ olsunlar yeni ekonomi programıyla ülkenin parasını gayet güzel erittik. Bakan Nebati bugün Dolmabahçe'den Türkiye'ye bir mesaj verdi. Hepimiz öylesine umutlandık ve mutlu olduk ki mesajın adı 2022'de 10 bin dolar olan milli gelirin 2023'te 12 bin dolara çıkacağı müjdesiydi. Türkiye 2012'de orta gelir tuzağına girdi ve o günden bu yana bir sıkıntılı süreç yaşıyor. Şu ansa orta sınıf çalışırken yoksullaşıyor. Süreç bizi buraya getirdi. Yani orta gelir tuzağının yarattığı, dünya kapitalizminin, küreselleşmenin çöktüğü, orta sınıfın gelir eşitsizliğiyle sınav verdiği bir dönem. İşte böyle bir dönemde Bakan Nebati bütçeyi açıkladı. Bakın bütçeye dikkat edin. Bütçe geliri 2 trilyon 802 milyar TL. Bütçe gideri 2 trilyon 941 milyar TL. Açık 139.1 milyar TL ve faiz dışı fazla vermişiz. Orta vadeli programa göre mutlu olmamız lazım. 171.8 milyar TL. Ancak bu bütçede gelir nereden diye sormak lazım. Bir bakıyoruz ki 2 trilyon 353 milyar TL vergi. Yani ÖTV, KDV ve ücretlilerden alınan vergi. Bir de ihracatçının hakkını teslim edelim. Dahilde işleme rejimi kapsamında alınan vergi. Ne diyelim bütçe böyleyken 2023'te 3.2 trilyon vergi ödeyecek bu ülkenin çalışan, yoksullaşan ağırlıklı olarak orta sınıfı. Bu tabloya baktığımızda tabii derin derin düşünmemiz gerekiyor çünkü Türkiye'de herkes borsada ne olacak, dövizde ne olacak, enflasyon düşer mi, param var, ızdırap çekiyorum derken biz 3 Şubat'ta açıklanacak enflasyon verisiyle ilgili detaylara dikkat çekelim. Birincisi 3 Şubat günü lütfen şok geçirmeyin. Neden? Çünkü eksi enflasyon gelebilir. Yani %1'in altına enflasyon inebilir. Bu konuya dikkat çeken isim Alaaddin Aktaş, Ekonomi Gazetesi yazarı. Biz de dikkat çekiyoruz. Neden diyeceksiniz? Çünkü biz bütün bunu 3 ana nedene oturtuyoruz. Birincisi İkincisi, İstanbul doğalgazın %35'ini tüketiyor. %12'lik doğalgaz indirimi. Hem İBB'yi bağlı İGDAŞ'ı zora sokmak, hem de bir taşla iki kuşu birden vurmak işte önemli. Çünkü sanayideki elektrik üretimine de daha doğrusu tüketimine elektrik fiyatlarında indirim var. Buna dikkat çekelim. İkinci önemli nokta zincir marketler yolculuğu. Önce kavga, sonra büyük ceza, arkasından fiyat dondurma diyoruz. Fiyat sabitlemesi biraz uzar. Neye? Seçime doğru. İşte burası da gıda fiyatlarını tüfe sepetinde aşağı çekecek ikinci konu. Ama geçen hafta sonuna doğru EPDK'dan önemli bir karar çıktı. Sakın atlamayın. Konu önemli. Bir baktık 40 enerji şirketi büyük büyük yatırımlar yapmışlar. Elektrik üretiyorlar, elektrik dağıtıyorlar, elektrik satıyorlar. 11 milyar TL'lik bunlara ceza gelmiş. Ceza büyük. Tıpkı zincir marketlere yapılan uygulama gibi. Eğer elektrik fiyatlarında da indirim gündeme gelirse tatlı, ballı, çörek, börek misali eksi enflasyonla Türkiye yüzleşecek. Bütün bunların özeti, Türkiye buradan çıkış yolunu bulamaz. Ancak seçime gider, nefes almaya çalışır. Gündem böylesine yoğunken bir uygulama, bir rapora daha dikkat çekip konuğumuzu fazla bekletmeyeceğiz. Rapor Oxfam ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'nın stratejik ortaklığı var, birliktelikleri var. Onun son raporu. En zenginlerin hayatta kalması raporun adı. Zenginler 2022 yılından bugüne 42 trilyon dolarlık yaratılan servetin 1/3'ünü almışlar. Ne kadar zengin var derseniz 8 milyarlık dünyanın %1'i. Ne kadar vergi ödüyorlar diye merak ettim. Yok ki beri. Sadece öneri var raporda. Eğer bu zenginlerden %5 vergi alınırsa 1.7 trilyonluk bir kaynak. Buradan 2 milyar insan yoksulluktan kurtulacak. Davos bugün başladı ya, orada başta iklim aktivisti Greta dahil tüm aktivistler eylemler yapacak ve dünyanın en zenginleri, bu servet sahipleri uçaklarıyla inecekler, indiler zaten özel jestleriyle ve bize akıl satacaklar. Bir dakika, artık akla ihtiyacımız yok. Yepyeni bir dünya düzeni var. Hatta orada bütün bunları anlatırken Rusya-Ukrayna meselesini de tartışacaklar ama Rusya Davos'a davet edilmemiş. İşte dünyaya bir haller oldu. Biz de barınma sorunu yaşıyoruz ve konuğumuz Ali Kurt, Kiptaş'ın genel müdürü. Ali Bey, yaratıcı bir insansınız. Çok güzel işlere imza atıyorsunuz ama siz 11 Haziran'da demişsiniz ki ben ona orta sınıf diyorum. Onlar için, yani riskli binası olanlar için konut üreteceğiz. Bir baktık ki Ankara'dan seçim müjdesi geldi. Emlak konut orta sınıfa konut üretiyor. Tırnak içinde sizin projenizi mi çaldılar?
Feyz aldılar diyelim fikrimizden.
Çalmadı. Fikirlerinizden feyz alınıyor, öyle mi?
Öyle olduğunu düşünüyoruz. Bu da önemli bizim için. Zaten bizim hedeflerimizden biri kamu iştiraki bir şirketi sektöre rol model olmakta hedeflerimizden biri. Bunun gerçekleştiğini görüyoruz. Mesela biz İstanbul'daki özellikle riskli yapıların yenilenmesi sürecinde boş konutların mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini önermiştik her platformda. 6 Ocak'ta bu 6306 sayılı kanun uygulama yönetmeliğine eklendi. Güzel bir şey bu.
Ne kadar boş konut var İstanbul'da?
Nüfus işlerinin bir çalışması var. 2017'de oradaki rakama göre 1.8 milyon. İstanbul Planlama Ajansı'nın çalıştığı bir veri var. Oradaki rakama göre de 750 bin. Şimdi bu İstanbul'da Sayın Bakan'ın, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan'ın açıkladığı bir veri var. İstanbul'da acil dönüşmesi gereken 300 bin riskli yapı var. Hani 750 bin bile olsa, bunun %50'si dayanıklı olsa, bu bir çırpıda aslında İstanbul'daki riskli yapıların hepsine çözüm olabilir. Bizim esas bu yeni evim kampanyasında kampanya sonrasında dillendirdiğimiz ama önceden beri dillendirdiğimiz bu düşük faizli konut borçlanmalarını riskli yapı sahiplerine sunalım dedik. Yani kaynakların verimli kullanılması ilkesiyle hareket ederse devlet kentlerimiz daha dayanıklı hale gelir diye önerilerde bulunmuştuk bir teknik adam olarak. Ama işte şu an farklı bir süreçte ilerliyor.
Siz bu önerilerde bulunuyorsunuz. Önerileri ciddiye almamış gibi yapıp sizin öneriler üzerinden düzenleme yapıyorlar. Bu da iyi bir şey. Yol göster. Kılavuz musunuz siz?
Ne diyeyim yani, kılavuz muyuz? Dedim ya, rol model olmak güzel bir şey.
Şimdi rol model olmak güzel. Yeni evin projesi akıllı bir proje mi?
Ya şöyle baktığımızda tabii ki piyasa faiz oranlarını düşündüğümüzde evi olmayanlara ev sahibi yapmak açısından pozitif bir iletişimi var. Ama bunun arka planını görmemiz lazım. Ben hep söylüyorum çıktığım platformlarda, bu kredilerden kimler faydalanacak? 2020 Haziran ayında da devlet konut kredinin 0.64'e düşürmüştü. O tarihi hiç unutmuyorum. Biz o kredilerden hiç faydalanamadığımız için unutmuyorum. Mesela o dönemde de çok ciddi bir konut kredisi kullandım.
Araya girebilir miyim? Tabii ki. 2020 yılında o konut projelerinde faiz neydi? Kimler faydalandı?
İşte ben de onu merak ediyorum. Faiz 0.64'tü. Bir anda piyasa, durmuş piyasa hareketlendi. Ben o zaman yani böyle bir tabii ki bankaların finans gücü yetiyorsa böyle bir oranın pozitif buldum piyasaya. Ama bunun iyi yönetilmesi gerektiğini gene o zaman bir görüş bildirmiştim. Çünkü bu zam olarak döner dedim ki birçok konusu da olan yatırımcı da bunu zam olarak piyasaya arz etti. Ama ben şeyi merak ediyorum. Bu yeni evim projesinde de aynı şeyi merak ediyorum. Bu kredilerden kimler faydalanıyor? Hangi kurumlar, hangi şirketler? Niye bunu merak ediyorum? Biz kamu iştiraki bir şirket olarak bazı icraatlar yapmaya çalışıyoruz. Ben piyasayı iyi okumak zorundayım. Bu kararlardan ne sonuçlar çıkıyor? Piyasa nasıl refleks gösteriyor bilmek zorundayım ki ona göre stratejimi belirleyeyim. Şu ana kadar 16.000'in üzerinde bağımsız birime ilişkin sahada icraat yapıyoruz. 9.000'in üzerinde teslim yaptık. Ve biz mesela Türkiye'de sabit taksitli sosyal konut üreten tek kurumuz.
Sabit taksitli, evet, konut üreten tek kurum.
Tek kurumuz. Çok
faiziniz
iddialı.
Ne? Nerelerde ürettiniz? Hatırlatalım insanlara.
Biz Silivri'de Tuzla Meydan Evler, Tuzla Aydınlık Evler, Aydınlık Evlerin daire belirleme kurasını bu çarşamba günü yapıyoruz ve tesliminde Sayın Başkanımız açıklayacak teslim takvimini. Erken bir teslim yapacağız.
Ekrem Bey mi açıklayacak?
Evet.
Ekrem Bey Umre'den döndü mü?
Bildiğim kadarıyla döndü. Birazdan hı-hı toplantımız olacak çünkü. İzmit'te bir sosyal konut yaptık. Bu tüm sosyal konutlarımızın en büyük ortak özelliği hepsi sabit taksitli ödeme planı vardı. Ve hepsinin de temel attığımız dönemdeki asgari ücretin altında ödeme planı seçenekleri sunduk. Şimdi bu çok önemli. Bunu nasıl yaptık ama? Piyasayı iyi okuduk, öngörülü davrandık. Biz Silivri 4'ün temelini attığımızda pandeminin ortasındaydık. Sokağa çıkma yasakları vardı. 40.000 başvuru aldık. Ve maliyet artışlarını hiçbir şekilde vatandaşımıza yansıtmadık. Bu şekilde kaza kurşununa kurban gitmemek için açıkçası piyasayı iyi okumamız lazım. O yüzden ben merak ediyorum bu konut kampanyasından kimler, hangi firmalar, hangi kurumlar faydalanacak?
Şimdi Silivri'ye, Tuzlu'ya geleceğim. Ayrı konu olarak açacağım ama gelin yeni evin projesinin önce ortakları mı demeliyiz, paydaşları mı demeliyiz?
Kim için konuşuyoruz?
Ben şimdi Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın yaptığı duyuruya baktığımda aklıma önce TOKİ geliyor.
Evet.
Şimdi TOKİ nerede buradan?
Şimdi orta gelire hitap eden bir proje ürettikleri için TOKİ bu işin içinde yok. Zaten Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sosyal konut projelerini TOKİ üzerinden, orta gelir ve üst segment projelerini de emlak konut üzerinden yapıyor. Muhtemelen TOKİ o yüzden bu işin içinde yoktur. TOKİ zaten 2-3 ay önce biliyorsunuz bir sosyal konut kampanyası açıkladı ama bu orta gelir grubuna yönelik açıklanan kampanya ödeme planı bakımından TOKİ'nin sosyal konut kampanyasından da avantajlı. Biz onun simülasyonunu yaptık. Bunu açıklayınca insanlar kızıyor bana. Niye eleştiriyor? Ben eleştiri yapmıyorum. Bir tespiti ortaya koymak istiyorum. Çünkü bu tespite göre kendime yön biçiyorum. TOKİ'nin sosyal konut kampanyasında 1 milyon TL'ye değişken faizli bir ödeme planı var. Memur maaş endeksine göre onun belli bir oranda düşüğünü 6 ayda bir güncelleme yapıyor TOKİ. Hatta Sayın Bakan geçen gün müjde diye bir açıklama yaptı. Memur maaşına %30 zam yaptık. ama konut zamlarımız 15.40 olacak dedi. 6 ayda bir. Şimdi bileşik faiz hesabı yaptığınızda çok basit bir hesap. 1 milyonluk konuta yaklaşık 17 milyon ödeyeceksiniz 15 yılda.
Bunun altını bir daha çizer misiniz?
TOKİ'nin sosyal konut kampanyasında TOKİ'nin ödeme planına göre 6 ayda bir memur maaş endeksinden daha düşük güncelleme yaptığı için ama 6 ayda bir güncelleme yaptığı için 1 milyonluk konuta 15 yılda 17 milyonun üzerinde geri ödeme yapacak vatandaşımız. Orta gelir kampanyasına baktığımızda 1 milyon TL'lik konuta 1.9 milyon TL olarak ödeyecek. O zaman orta gelirlere yapılan bu kampanya sosyal konuta göre yapılan kampanyadan daha avantajlı ödeme planı olarak. Ama bunun sebebi ne? TOKİ'nin finansman modelinde bankalar değil kendi finans kaynağını kendi üretmek zorunda olan bir kurum olduğu için ki bu kanununda yazan bir yetki bu şekilde bir ödeme planı yapıyor. Biz de şunu diyoruz. Sosyal konut ve özellikle riskli yapı sahiplerine bu avantajlı faiz oranlarından faydalandıralım. Yani önceliklerimizi iyi belirleyelim.
Siz çok çok önemli bir konunun altını çiziyorsunuz. Biz de altını çizelim. TOKİ eğer sosyal konut yapıyor ise yasası gereği sosyal konutun finansmanını sağlamak durumundaysa siz burada TOKİ'ye farklı kaynak yaratma, üretme şansı vermek zorundasınız.
Kesinlikle.
Sosyal konuta bu kadar bindirim yaparsanız o iş patlar.
Evet, ben
öyle
zaten söylüyorum. Şu anda Türkiye'de üretilen konutların bir sosyal konut olmadığını düşünüyorum. Niye? İnşaat maliyetleri metrekarede ortalama 15 bin TL'lere geldi. Yani 100 metrekare konut 1,5 milyon TL'ye mal ediliyor. Burada arsa maliyeti, finans maliyetini eklediğimizde minimum 3 milyon TL. Asgari ücret bugün güncellendi, yeni güncellendi 8500 TL. Yani aylık 20 bin, 25 bin lira taksit ödemelerini asgari ücreti nasıl ödeyecek? Ödeyemiyorsa ben buna sosyal konut demem, bir teknik adam olarak konuşuyorum.
Çok önemli anlattığınız konu ama şimdi ben hemen emlak konuta takıldım. Çünkü TOKİ'nin yasası var. Finansmanı nasıl yapacağı belli. Emlak konutta kim var orada? Etraf bayağı kalabalık. Onu biraz açalım mı?
Şimdi şöyle, emlak konut TOKİ marifet, TOKİ üzerinden edindiği mülkler üzerinde yani değerli arsalarını emlak konut değerlendiriyor. Oradan edindiği kaynağı da TOKİ'ye finansman olarak aktarıyor.
Evet.
Yani öyle bir sistem var. Bu eskiden beri gelen bir sistem. Şimdi muhtemelen bu yeni evim kampanyasında başta emlak konut olmak üzere kamuya iş yapan firmalar daha çok faydalanacak. Bunu da nereden çıkartıyorum?
Evet.
Şöyle bir detay var kampanyada. Diyor ki kimlikli projeler olacak. Sosyal donatısı olan projelere öncelik vereceğiz. Şimdi sosyal donatısı olan projeleri üretenler kamu kurumlarıdır, iştirakleridir veya onlara iş yapan firmalardır.
Müteahhitlerdir.
Müteahhitlerdir ama her müteahhit sosyal donatı yapmaz. Sosyal donatı dediğimiz
kaç
nedir?
Kaç şirket yapıyor Türkiye'de? Belli başlı. Kim onlar? Ben de şimdi merak ettim.
İşte ben açıkçası şunu merak ediyorum. Çok basit ve giderek bu kampanyadan faydalananlara açıklarlarsa biz de gerçekten orta gelir veya alt gelir ne kadar faydalandı biliriz, ne kadar açık olduğunu ölçeriz. Ona göre bir üretim stratejisi, ona göre bir fiyatlama stratejisi belirleriz diye
düşünüyorum. Ama ben bu projeye bakınca zorda olan, kamuyla iş yapan müteahhitlerin tam da seçim döneminde musluklar açılırken nefes alacağını düşünüyorum. Niye öyle düşünüyorum sizce? Yanlış mı düşünüyorum?
Ya belli bir açıdan bakarsanız doğru. Mesela biz Kiptaş olarak kendi projelerimizden biz de başvuru yaptık, yapıyoruz. Bugüne kadar çok net bilgiler yoktu. Bugün biraz daha detayları belli oldu projenin ama baktığımızda enteresan şeyler var. Mesela bugün açıkladılar, ilk başta açıklamamışlardı. Projeden faydalanmak isteyen yüklenici firma toplam satacağı konut bedelinin %5'ini peşinen ödeyecek. Yani şöyle düşünün, 100 milyonluk bir konut satacaksan 5 milyonunu bankaya ödeyeceğim. Şimdi normalde 0.69'dan başlayan faiz oranları söylediler. 0.69'u normal bildiğimiz faiz hesabı yaptığımızda 15 yılda geri ödemesi 1.7 milyon TL oluyor. Bakanlık ilk 3 ay düşük faiz alıyor. O faizleri sonradaki taksitlere bindiriyor. Bu aslında güzel bir şey, pozitif bir şey. Ama 1 milyona 1.9 milyon geri ödeme oluyor. 200 bin lira oradan, 50 bin lira da %5 peşinattan. Aslında baktığımızda 0.69 diye bir faiz bana göre yok teknik anlamda.
Faiz kaç teknik olarak?
Minimum 0.77, 0.78'lere gelir basit bir hesapla. Bu kötü mü? Bu değil. Bile iyi.
Bu ha, bile burada iyi bir, tabii. Ya,
tabii ki yani şu anki piyasadaki konut faiz oranlarına baktığımızda ikileri geçenler var. Yani kamu bankaları harici zaten bu oranları kimse veremez. Yani özel bankalarla biz de görüşüyoruz. Bizim de projelerimizi borçlandırarak vatandaş almak istediğinde biz bir de Kiptaş'ın kefaletini veriyoruz. Hı hı. Ama BDDK'nın son dönem Haziran ayında aldığı kısıtlamalardan o bazı kotalar koydu. Belli bir rakamın üstünde kredi alamıyorsunuz veya belli bir oranda alabiliyorsunuz. Kredi kullandırtmakta zorlanıyoruz vatandaşı ki biz Kiptaş kefaletini vermemize rağmen. Yani piyasa öyle bir daralttılar ki şimdi bu yapılanla esas bunu eskiden özel bankalar ve yüklenici firmalar özel kampanyalarda yapardı. Bu %5'ini peşin verme. Bu zam olarak dönecek piyasaya. Yani ben bunu bir yayında daha söylemiştim. Eğer ben özel bir şirketin genel müdürü olsam elimdeki stoğu bu kampanyadan maksimum derecede faydalandırır eritirim ve oyunun kuralları netleşene kadar bir daha yatırım yapmam.
Şimdi ikinci perdeyi açıyoruz. Bu da önemli. Söylediğiniz konu çok önemli. Ne kadar konut stoğu var?
Yani İstanbul'da bizim bildiğimiz askeri, yani bu da açıklanan verilere göre söylüyorum, 750 bin ile 800 bin arasında boş konut var. Bu sadece sıfır konut olarak bakmayalım. İkinci, üçüncü konut olarak da. Bu verinin netleşmesi çok önemli.
Çok
önemli. Ama
altını
bu
verin... onun için inatla ve ısrarla çiziyorum.
Yani bunu devletin kurumları farklı açıklıyor. Belediyelerin rapor düzenleyen birimleri farklı veriler açıklıyor. Aslında bunun verisini toparlamak çok zor olmasa gerek. Bu ana stratejiyi belirler. Çünkü öyle bir dönem yaşıyoruz ki Melih Hanım. Yani pandemi de özellikle tedarik zincirini çok yordu. Hala da etkisini sürdürüyor. İnşaat maliyetleri aşırı arttı. Çünkü inşaat sektörünün %85'i döviz endeksi. Bir de pandeminin etkisiyle tedarik zinciri bozuldu. Şu an arz talep dengesinde müthiş bir dengesizlik var. Dolayısıyla bizim kaynakları verimli kullanmaktan başka çaremiz yok.
Nasıl çözeceğiz bu barınma sorununu?
Barınma sorunu bir kere Türkiye'deki boş konut stoğunu sisteme pozitif bir şekilde katarak başlayacağız.
Nasıl katabiliriz Ali
Ve
Bey?
Ve her şeyden önce ilk madde şu olacak. Ben bunu 2020 Haziran ayında dillendirmiştim. Beni aradılar, dediler ki sen konut üreten bir şirketin genel müdürüsün, bunu her yerde söyleme. Türkiye'de en güvenli yatırım aracı gayrimenkul.
Gayrimenkul gerçekten yatırım aracı mı?
Türkiye'de öyle. En güvenli yatırım aracı. Özellikle son 20-25 yılda bu böyle pompalandı ve şu anda da öyle. Herkes parası olan mala bağlamaya çalışıyor. Yani bu nedir? Ya arsa ya konuta. Türkiye'de gayrimenkulün geçici süreli yatırım aracı olarak kullanılmasının önüne geçilmesi gerekiyor. Birinci şart bu.
Nasıl geçilecek? Çok iyi anlıyorum. Mesela şunu soracağım size. Bir saniye bir şey soracağım. Türkiye Değerleme Uzmanları Meslek Birliği var.
Evet.
Arsa üretiyorlar değil mi?
Onlar değerleme yapıyorlar aslında. Üretmeyi onlar yapıyor.
Ama değerleme de işin en hassas konusu gibi geliyor bana.
Kesinlikle.
Şimdi buradan başlayın anlatmaya.
Şimdi şöyle, çok yakın zamanda Ankara'da 12. strateji planı kapsamında çalışma yapılmıştı. Beni de davet etmişlerdi. Orada da dillendirdim. Birçok kişi bu değerlemeye paye biçiyor da ben de şunu önerdim. Önce Türkiye'de değerin bir tarifinin net yapılması lazım. Bununla ilgili bir kanuni düzenleme yapılması lazım. Evet, SPK... eksperler aracıyla bu işi düzenliyor belli kural silsilesinde ama bunun bir kanunu yok. Önce değerlemeye ilişkin bir kanun çıkmalı. Sadece kamulaştırma kanununda değerlemenin hangi yöntem ve metodolojiyle yapılacağı kamulaştırma bölgelerinde nettir. Öbüründe hep bazı yaklaşımlar vardır. Bunu eleştirmek için söylemiyorum. Hepimiz piyasada bunu gördük. Birçok bizi dinleyen sektör temsilcisi de buna katılacaktır. Bir gayrimenkulle ilgili 5 tane farklı ekspertiz firmasından değerleme raporu alın. Hiçbiri birbiriyle tutmaz. Demek ki burada bir eksiklik var. Önce bunu bir yasal bir düzenlemeye oturtmamız gerekiyor. Bunu oturttuktan sonra değer üzerinden gayrimenkullerin bir envanterinin çıkması gerekiyor. Bir evi olanla 5 evi olana aynı vergi uygulanmaz. biliyorsunuz kiraları düzenlemekle ilgili Türkiye'nin tamamında sabit bir kira oranı uygulandı.
İşte orada şimdi kriz çıktı. Oraya gelelim ama önce biraz önce değerlemeyle araya girdim ama gayrimenkulün yatırım aracı olarak son 20 yıldır pompalanması olayını anlatıyordunuz. Evet. Birinci yapılması gereken diye başladınız, ona açıklık getirin.
Şimdi
o
bir
önemli.
Kere bir konutu olanla birden fazla konutu olanı aynı vergi sisteminden faydalandırmamamız gerekiyor.
Birincisi bu.
Boş konut tutanlara negatif ayrımcılık yapmak gerekiyor. Çünkü o boş konuta ihtiyacımız var. Tabii bu vatandaşın elindeki konut stoğuna zorla el koymak anlamına gelmiyor. O malı sisteme katıp bir milli servet sonuçta, bir katma değer üretip oradaki varlık değeri kadar yeni geliştirecek projelerde bir senet karşılığı insanları gene gelirden faydalanmasını sağlayabiliriz. Ama şu çok önemli. Bugün 300 bin konutu yapmak için teknik olarak onlarca yıl gerekiyor. Ama elimizde boş konut var. Niye bunları değerlendirmiyoruz?
Siz hep buna dikkat çekiyorsunuz.
En önemli şey çünkü deprem.
Ama yo-yo gibi zıpzılıyor kalıyor.
Ya maalesef.
Şimdi ilgili bakanlıklarla, kurumlarla yerel yönetimlere ait birimlerin organize çalışması gerekmiyor mu? Böyle bir sorun yok mu? Temel sorun bu değil mi?
En temel sorun bu. Bakın biz İstanbul'da büyükşehir iştirak şirketleri, şehircilik grubu şirketleri, KİPTAŞ, İmar AŞ, BİMTAŞ İstanbul yenileniyor diye bir sistem hayata geçirdik. İddiamız şuydu. 2000 öncesini hedef aldık. En büyük risk orada olduğu için. Riskli yapıda oturduğunu düşünen vatandaşlar ucuzlaşıp gelirlerse inşaat maliyetine yenileriz dedik. Çok ciddi de bir başvuru aldık. Ancak inşaat maliyetinin aşırı artışı ve banka faiz oranlarının aşırı artışı vatandaşın belini büktü. Dedik ki gelin bu işi birlikte yapalım. Nasıl sosyal konta böyle uygun bir ödeme planı çıkıyor? Nasıl orta gelir gruba böyle bir düşük faizli kredi sunabiliyoruz? Diyorum ki bunu İstanbul'daki risk yapı sahiplerine sunalım. Şu an elimizde 700 bin tane insanı kurtaracak bir veri var. 700 binden fazla. Son rakamları size söyleyeyim. Gelmeden önce aldım. Şu anda bize başvuru 8156. Sizde yaptığımız yayında 7700'dü.
Evet, hemen onu söyleyelim. Biz Ali Bey'in konuğu olduk değil mi?
Deprem farkındalığını
artırmak için mahalle aralarına giren KİPTAŞ'ın depreme dayanıksız binalarla ilgili uygulaması çok önemli. Onu detaylandıralım. Çünkü İstanbul'a gelmiş oluyoruz böylece.
Şimdi bizim bu dönemdeki en büyük önceliğimiz İstanbul'daki riskli yapıların yenilenmesi. Çünkü ciddi bir deprem gerçeği var. Artık bilim adamları bunu olasılıktan çıktığını, her an olabileceğini kesin bir olgu olarak ortaya koyuyor. Biz de sorunu doğru teşhis etmek istedik. Nedir sorun? Bir kere bu işin üst sacaya var. Yüklenici firma, finans kuruluşları ve hak sahipleri birbiriyle geçinemiyorlar. Niye? Geçmişte yapılan yanlış uygulama, imar artışları, yarım kalan işler vesaire vesaire. Biz burada ortada şehircilik grubu şirketleri bir katalizör oluyoruz. Yükleniciyle hak sahiplerini bir araya getirmiyoruz. Eğer hak sahipleri borçlanması gerekiyorsa KİPTAŞ kefaletiyle bankalardan borçlanma imkanı da sunuyoruz. Ve bu işi inşaat maliyetine yapıyoruz. Kar amacımız yok. Şimdi inşaat maliyetini yapıyoruz ama biz bu işe başladığımızda inşaat maliyetleri 2500-3000 liraydı, şimdi oldu 15 bin lira. Banka faiz oranları da arttı, vatandaşın beli büküldü. O yüzden diyoruz ki devlete gelin bunu birlikte yapalım. Ama bunu ne belediyeler ne bakanlıklar, bağımsız bir kurum kuralım. Depremle ilgili siyaset üstü, çünkü her kurum ister istemez kurumlar ve bakanlıklar bir siyasi yapıya angaje, bağımsız bir birim olsun, tüm kararlar oradan çıksın, ilgili birimler bunu uygulasın. Biz bunu Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Sayın Bakan'a ilk göreve geldiğimizde gittik, bir öneride bulunduk. Her seferinde de bu çağrıyı yapıyoruz. Bakanlık da bir şeyler yapıyor, KİPTAŞ da yapıyor, büyükşehirler de yapıyor ama bugün baktığımızda hala bu kentin %70'i 2000 öncesi yapılmış yapı stoğuyla dolu.
Şimdi burada hemen duracağım. Bizim haber müdürü Fethi Yılmaz bu yeni evin projesi gündeme gelince müteahhitleri aramış. Kendisi Bağcılar'da oturuyor. 40 yıl önce yapılmış bir evi var. Güçlendirmeler yapılmış. Ve fiyatları sormuş ne olur diye. Bir bize durumu anlatsın, anlayalım. Fethi Yılmaz.
Merhaba Melih Hanım, iyi yayınlar.
Sağ ol.
Size de selamlar Ali Bey'e.
Teşekkür ediyoruz. Ali Selamlar. Bey şimdi seni dinliyor. Ali Bey çok profesyonel yalnız. Ali Bey'in Türkçe çok akıcı. Konuyu net anlatıyor. Hemen kulaklıkları taktı. Şimdi bize durumu anlatır mısın?
Şöyle Melih Hanım, bugün yeni evim kampanyası başladı. Ben dün Bu yeni evim kampanyası başlamadan önce bazı emlak şirketlerini ve müteahhitlerle görüştüm. Bir müşteri gibi görüştüm. Ortalama 2,5 milyon 3 milyon arası dairelerin fiyatlarını araştırmak için dedim ki elimde benim 300 bin lira kadar bir nakit ücretim var, param var. Ben bu konutları alabilir miyim? Bana hepsinin verdiği yanıt hayır, böyle bir nakitle yeni evim kampanyasına da uygun olan daireler bunlar, altını çiziyorum. Alamayacağımı söylediler. Neden diye sorduğumda, çünkü dairelerin 3 milyonluk bir daireye 300 bin lira nakit verildiğinde 2 milyon 700 bin liralık bir kredi çekilmesi gerektiğini, bu kredi çekildiğinde de vergisinin çok yüksek olacağını söylediler. Ve bu yüzden 300 bin lira ya da 250 bin liralık bir elinizde nakit varsa böyle bir daireyi alamayacağınız söylendi. Özetle yani yeni evin projesinde daire alacaksanız, dediğim rakamlarda bir konut daire alacaksanız ortalama 1,5 milyon, 2 milyona yakın bir nakitiniz olması gerekiyor. Bu 3 milyonluk daireler için geçerli. Fiyat yukarı çıktıkça elinizde olması gereken nakit oranı da daha da yükseliyor haliyle.
Peki Ali Bey'den hemen yanıt isteyelim. Ne diyorsunuz?
Şimdi Fethi Bey'in dediği şey aslında farklı bir nokta. Çok vergi çıkıyor demesinin sebebi üretici beyan ettiği değerle sattığı değer arasındaki farktan kaynaklanıyor. Yani
Türkiye'nin
bir kayıt dışılık.
Bir numaralı sorunu kayıt dışılık.
Aynen öyle. Maalesef o. Zaten bu tür projelerin aslında avantajlarından biri kayıt dışılar bu işin içinden eleniyor. Yani bayağı daraltılmış bir kesim aslında bundan faydalanacak. Tekrar söylüyorum, evi olmayanlara ev sahibi yapmakla ilgili pozitif bir şey. Ama ben de Kiptaşı olarak evi olmayanlara ev sahibi yapmakla ilgili projeler üretiyorum. Ben de o konut kredisinden faydalandırmak isterim projemi. Ama başvurduk. Bakalım bize de çıkacak mı?
Aa, şimdi geldik işin bam teline. Fethi'ye teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkür ederim.
Konuttaki kayıt dışılık. Yani kaç bin müteahhit var? Geleceğim hemen kredi meselesine ama ne kadar müteahhiti var Türkiye'nin? İstanbul'daki müteahhit
İnanın
sayısı.
İnanın sayıyı bilmiyorum. Ama çok var.
440 bindi.
Öyle fantastik bir sayı oldu.
440 bin de aktif olarak çalışan 100 bin bile değildi. 50 bin müteahhitten söz ediyorduk ama 2019'dan bu yana geçen süreye baktığımızda müteahhit sayısının, aktif müteahhit sayısının o kadar çok olmadığını biliyoruz değil mi?
Evet.
Şimdi ikincisi 26 milyon hanemiz var değil mi
evet.
Genel müdürüm? Ben başkan diyorum. Ağzım alışmış hep başkan diyorum size. 8 milyon kiracısı var bu ülkenin. Ve burada ana sorun, yılda bizim ne kadar konut üretmemiz gerekiyor?
İstatistik verilere göre 850 bin konut üretilmesi gerekiyor. Ama şu andaki üretilen konut rakamı bunu karşılamıyor. Çünkü çok da zor, şu şartlarda çok zor. Hem pandeminin etkisi hem dövizdeki bu devalüatif hareketler gerçekten inşaat sektörünü çok zorladı. Şimdi müteahhitlerle ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Burada hep müteahhitleri eleştiriyoruz ama gerçek müteahhitle müteahhit olmaya çalışan, parasıyla, sermayesiyle para kazanmaya çalışanları ayırmak lazım.
Çok doğru.
Büyük müteahhitler, gerçekten bu işi yıllardır yapan kurumsal firmalar da var. Onların da hakkını vermek lazım. Onlar zaten kayıt dışı bir işlem yapmıyorlar. Az önce Fethi Bey'in dediği gibi işler onlarda olmaz. Bunları da kurtarmak lazım tabii ki devlet eliyle mümkün mertebe. Ama herkesi kurtarmak lazım. Ben orada birazcık onun altını çizmek istiyorum. Bir de şununla ilgili bir yorum yapmak istiyorum. Şimdi 8 milyon kiracı var dedik ya, hep şu kullanılıyor Türkiye'de. Bu kiracıların ev sahibi yapmalıyız. Ev sahibi olma oranımız düştüğünü biliyorum son yıllarda bazı araştırmalara göre. Bunun artması önemli. Ama herkese ev sahibi yapacağız diye kampanyalar çıkıp farklı amaçla kullandırtmamalıyız. Aynı şeye benziyor bu. 6306 sayılı kanun kentsel dönüşüm adı altında çıktı. Aslında o kanun ilk çıkış amacı yıkmaktı. Riskli yapıların yıkımı içindi. Ama kanun son dönemde yapım için kullanılmaya başlandı. Birçok lüks projede bu evet. Kanundan faydalanıp yapılıyor. Mesela biz de Kiptaş olarak geçmiş dönemde yaptığımız bazı projelere bu kanundan faydalanmışız. Şu anda da mesela yapacağımız kaynak geliştirici projelerden bu kanun avantajlarından faydalanabiliyoruz. Bu böyle olmamalı. Anlatabiliyor muyum? Her kişiyi de ev sahibi yapmak derdinde olmayıp bu insanları uygun kiralı evlerde barındırmak da bir çözümdür.
Çok doğru söylüyorsunuz. Çünkü gelir düzeyi yüksek semtler kentsel dönüşüm adı altında başka bir hikaye yazarken evet. kentin göbeğinde kentsel dönüşüme giren mesela Fikirtepe gibi yapılarda bugün gerçekten üzerinde düşünmemizi gereken mağduriyetler yaratmış durumda. Bunun önüne geçmek lazım değil mi?
Kesinlikle. Fikirtepe'nin en büyük sorunu aşırı talepkar olan vatandaşın gerçekten bilinçlendirilmemesi, popülist bir yaklaşımla oradaki konut sayısının çok çok üstünde konut, yani fazla arz piyasaya sunulması, yaşam alanları sıkıştı orada ve maalesef bugünkü geldiği sıkıntılı duruma geldi ve devlet oraya sübvanse ederek el koymak zorunda kaldı.
Devletin el koyduğu bir kentsel dönüşüm projesi maalesef. Ancak gelelim size, çünkü siz deprem kuşağındaki bir şehirde 700 bin insanın hayatını kurtaracak ve insanlara 8 ayda teslim ediyorsunuz değil mi?
Tek yapıları 8 ayda, işte site tarzı olursa da iyi yönetirsek, ki yönetiyoruz. Çok kısa 15 ayda falan teslim ediyoruz projelerimizi.
Zaten ben sizi dinliyorum, vatandaşa diyorum, takipteyim. Sorun yaşarsanız Kiptaş'ta dönün bana diye mesajlar geliyor bana Melih Hanım. Biz de farkındayız, takip ediyoruz diye. Şimdi sizin diyelim ki kullandırdığınız faiz, özel bankalardan faiz kullanıyorsunuz.
Biz, evet, özel bankalardan kullanıyoruz.
Ne kadar faiz oranı?
Şimdi piyasadaki faiz oranı neyse bankaların en az 3-4 puan düşüne kullandırtabiliyoruz. Niye? Bir kar amacımız yok, tekrar söyledim. Biz iş programımıza göre bankalardan paraları talep ediyoruz. Yani blokeli bir sistem kullandığımız için banka parada kaldığı için, para bankada kaldığı için bankada bize o oranda indirim yapıyor. Bunu niye yapıyoruz? Borçlanan vatandaş ne kadar düşük oranda borçlanırsa o kadar rahat ödeyebilir diye. Piyasadaki oran 2 ise biz 1.6, 1.7 gibi oranlardan vatandaşımızı borçlandırabiliyoruz. Mesela Haziran 2020'de devlet 0.64 faiz açıkladığında biz 0.61'den kredi kullandırttık özel bankalar aracılığıyla. Bunlar da kayıtlı belgelidir.
Yalnız çok önemli bir şey söylediniz. 0.64 faizle devlet faiz evet. kullandırtırken konut kredisi 0.61.
0.62'den kullandırttıklarımız oldu. Çünkü biz parayı istemedik. Blokeli çözüm bekledik bankadan. Bununla ilişkin anlaşma yaptık. Biz bu anlaşmayı aslında bir devlet bankasıyla da yaptık. Fakat bizim projemizdeki hak sahiplerine kredi kullandırtmadılar.
Neden?
İşte bilmiyorum neden. Biz hiçbir devlet bankasından maalesef vatandaşlar lehine kredi kullandırtamadık ki Kiptaş kefaleti olmasına rağmen.
Yani anlıyorum ki TOKİ, Emlak Konut, Kiptaş, aman yarabbi, kardeş kuruluşlar olacakları yerde kavga var. Fikirler çalınıyor, ben öyle diyorum. O fikri alıyor, bu fikri alıyor ama sizin söyleminizden anlıyorum ki Emlak Konut üzerinden farklı bir kaynak aktarımı mı var?
Yani muhtemelen Emlak Konut büyük işlere girdi. Sonuçta orada kayıtlı, borsada işlem gören bir şirket. Orada bir kaçak olmaz ama onun projelerinin daha çok fonlanacağını düşünüyorum ben bu kampanyada.
Yani Emlak Konut'un projeleri fazla desteklenecek.
Muhtemelen onlar daha çok faydalanacak. Çünkü bu standartlara uyan en büyük projesi de o. Kendilerinde bu kötü bir şey mi? Değil. Sadece bu işe lansmanını yaparken tüm Türkiye'de orta gelir, ki orta gelir tartışmalı, herkes bundan faydalanacak, sıfır konutların hepsi faydalanacak denmesi yanlış.
Çalışıyor insanlar, orta sınıf çalışırken yoksullaşıyor. Orta sınıf bu fiyatlara, bana sorarsanız, bugün aldığı ücretle, geliriyle o konutlara erişemez. Sosyolojik olarak Türkiye'nin çok ciddi bir gelir eşitsizliği problemi var ve orta sınıf kentin merkezinden çeperlere göç ediyor. Ali Bey, nasıl olacak bu iş?
Doğru politikalarla hareket edeceğiz, toparlayacağız. Başka bir şansı yok. Sonuçta biz Türkiye'de sabit taksitli sosyal konut üretebiliyorsak, bir belediye şirketi ki kamu bankalarından kredi kullandırtamıyoruz. İBB meclisinin gücünü arkamızda hissedemiyoruz. Geçmiş dönemdeki Kiptaş değiliz biz. Geçmişte istediği arsayı alıp istediği plan değişikliğini yapıp satamadığı konutları büyük şehre mal karşılığı takas yapan Kiptaş'tan, bugün elindeki mülkler yeşil alana çevrilen bir Kiptaş'tan bahsediyoruz.
Kaç mülkünüz yeşil alana çevrildi?
Bizim şöyle söyleyeyim, 450 450 milyon değerindeki 2019'da 450 milyon değerindeki mülklerimizi yeşil alana çevirdiler.
Bir iki tane örnek verin.
Mesela bir tanesi maketi hala şirketimizin girişinde duruyor. Başkanımız kaldırtmadı. Bizden bir yıl, bir buçuk yıl önce 350 milyona mal edilen arsa projesi var, ruhsatı var. Ruhsat da geçerliyken ve ilçe belediyesinden ruhsat almışken ruhsatı aldığımız ilçe belediyesinin meclis üyeleri tarafından o arsa yeşil alana çevrildi. Ve o arsanın geri o dönemden kalan yaklaşık 80 milyon TL'lik borcunu da bu yönetim olarak biz ödedik. Ve elimizde kocaman yeşil alan, yani bu Çin işkencesinin farklı versiyonunu bize yaşattılar ama biz de bundan daha hırslandık, daha motive olduk. Alternatif yöntemler bulduk ve bugün tekrar söylüyorum, bu çok önemli. Türkiye'de sabit taksitle konut satan tek kurum biziz.
Yani Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın desteklediği sosyal yapı konut yapan TOKİ ve orta sınıfa hitap ediyorum diyen emlak konutun bile önündesiniz, öyle mi?
Politik olarak önündeyiz. Bu arada TOKİ şu anki mevcut kanuni yetken düzenlemesiyle sabit taksitli konut satamaz. Ama bu kanun değişemez mi? Değişebilir. Ne kanunlar değişti? O yüzden diyoruz ki bu tür pozitif ayrımcılığı gerçek ihtiyaç sahiplerine yapalım. Ve ihtiyaç sahipleri, çok iddialı bir şey söyleyeceğim, buna bazıları kızacak ama evi olmayanlar değil, büyük kentlerde riskli yapıda oturanlar. Çünkü deprem her an olabilir. Biz şu anda yıktığımız yapıları görsellerini size gösterdim. Hı hı. Hepsi bir kepçe darbesiyle yıkılıyor. Dakikalar içinde yıkılan bir yapı stondan bahsediyoruz. Allah korusun bu depreme, bu yapı stoğuyla yakalanırsak çok farklı şeyleri konuşuruz. O yüzden birinci önceliğimize depremi ve riskli yapıları koymak.
Bu bir çığlık der. Bu çığlığı Türkiye'nin iyi duyması lazım. Ankara'nın deprem gerçeği üzerinden siyaset yapmayı bırakması lazım. Ben bunun altını inat ve ısrarla çizeceğim ama size de diyeceğim ki yani çok güçlü bir teknik adamsınız. Niye diye soracaksınız. Çünkü %25 kira sınırlaması gelince Haziran'da bu iş olmaz. İsmi güzel de tutmaz. Kiracıyla ev sahibi birbirine girer demişsiniz.
Evet.
Dava dosyaları dağ gibi yığıldı. Şimdi arabuluculuk müessesesi devrede. Nasıl olacak bu iş?
Büyük kriz. Bugün bir sosyal medyada bir paylaşım gördüm. Bir tane avukat paylaşmış. Önüme düştü tesadüf. Dava dosyalara 2-3 yıl ötelemeli duruşma tarihleri veriliyormuş. Tam bir kriz. Ya İstanbul'un Anadolu yakasıyla Avrupa yakasında beton fiyatları bile farklı. Şimdi siz Türkiye'nin tamamında bir sabit oranda kira artacak diyebilir misiniz? Merkez Bankası veri açıklıyor. İstanbul'daki ortalama konut satışı budur, Anadolu'daki budur. Yani bu kadar değişkenlik gösteren bir coğrafyada her yere eşit artış oranı koyabilir misiniz ki siz yani politik olarak gayrimenkulü yatırım aracı olarak teşvik etmişsiniz. İnsanlar gayrimenkul almış, o gayrimenkulden gelen gelirle geçiniyor. Enflasyon artıyor, adam zam yapacak, bunu doğru yanlış demiyorum. Enflasyonu arttıran vatandaş değil ama oradaki gelire bağlı kalmış, siz o geliri kısıtlıyorsunuz. Ne olur o zaman mal sahibi haklı olarak kendi açısından, ama ihtiyaç sahipleri için konuşuyorum bunu sadece, gider kiracıyı zorla çıkarmaya çalışır. O gün söyledik zaten, bugün gelinen nokta ortada.
Yani nedir bu ülkenin hali ya? Nedir bu ülkenin hali? Şu Tuzla projenizi bir anlatsanıza bana.
Tuzla önemli bir proje. Aydınlık Evler projemizin çarşamba günü hem teslim tarihini açıklayacağız hem de daire belirleme kurallarını çekeceğiz. Niye önemli bir proje? Bir kere çevre odaklı bir sosyal konut projesi. 3300 TL sabit taksitle bir yıl önce satışa çıktık.
Bağla.
3300 TL sabit taksitle bir yıl önce satışa çıktığımız bir proje ve 321 konuta tam 164 bin başvuru aldık. Türkiye'de bir projede alınan en büyük başvuru sayısı. Tam bir yıl önce hak sahiplerini belirlemiştik. Tam bir yıl sonra daire belirleme kurasını yapıyoruz ve teslim tarihini Büyükşehir Belediye Başkanımız o gün açıklayacak. Bir erken teslim açıklayacağız. Ona artık vatandaşımız alıştı. Bu dönemki tüm sosyal konut projelerimizi erken teslim ediyoruz ama yani Kiptaş'la kendi rekorumuzu ekstra kıracağımız bir erken teslim açıklayacağız, o kadar söyleyeyim.
Peki, telefon attığımızda Ahmet Büyükduman var. Gayrimenkul değerleme uzmanı, üniversitede hoca. Benim de yorumlarına, değerlendirmelerine çok önem verdiğim bir isim. Geç bağlandık çünkü telefon attığımızda bir problem çıktı Ahmet Bey. Bu yüzden kusura bakmayınız lütfen.
Estağfurullah Meyla Hanım. Size ve Ali Bey'e çok selamlar.
Teşekkür ediyoruz. Selamlar. Ali Bey dinliyorsunuz değil mi?
Duyuyorum, duyuyorum.
Ne diyorsunuz?
Vallahi Ali Bey çok haklı yani söylediklerinde genel olarak. Hani ben duyduklarımı şöyle bir özetlemek gerekirse.
Buyurun.
Türkiye'nin hani bir barınma krizi olduğundan söz ediyoruz. Türkiye'deki insanların öncelikle sağlam yani depreme dayanıklı bir konuta erişim sorunu var. Yani genel anlamda konuta zaten bir erişim sorunumuz var da bunun da bir detayı olarak daha sağlam bir konuta erişim sorunumuz var. Ben biraz iktisat formasyonum ağır bastığı için öyle bakmak istiyorum olaylara. Bakın İstanbul'da bugün baktım ortanca konut yani 137 bin konut ilanı var. Bunun ortancası ne acaba diye baktım 3 milyon lira. Türkiye'de 2 milyon lira bütün Türkiye'de. Bir de kiralara bakayım istedim. Bütün Türkiye'de ortanca kira 7500 lira İstanbul'da 12500 lira. Yani bütün Türkiye'de neredeyse asgari ücretle ortanca kira birbirine denk gelmiş. Bugün asgari ücret 8500 lira da bugün daha ödenmedi. 30 Ocak'ta ödenecek. Bu bile sadece yani ülkedeki ortanca konutun kirası ile asgari ücretin aynı olması bile ne kadar barınmayla ilgili sıkıntı yaşadığımızı zaten gösteriyor. O açıdan Türkiye ne yapabilir diye eğer soracak olursanız bizim çok hızlı şekilde konut arzımızı ihtiyaç duyulan kitlelere uygun bir şekilde artırmamız gerekiyor. O da mümkün olduğunca küçük konutlar yapmamız lazım. Çünkü başka türlü bu maliyetlerle erişemeyiz. Çünkü toplumun içinde de ilk defa kiralık eve çıkacak, kiraya ihtiyaç duyacak olan haneler de görece daha küçük haneler. O nedenle daha küçük, mümkün olduğunca 1+1, 2+1 konutlara ağırlık vererek maliyetleri daha düşük düzeylerde tutarak hızlı bir şekilde konut arzımızı artırmamız gerekiyor.
Peki Ahmet Bey, size teşekkür edelim. Bir gün sizi uzun uzun yayına alalım. İşin hem ekonomik hem sosyolojik boyutunu analiz etmek isterim sizinle.
Elbette, büyük zevkle.
Sağ olun. Ali Bey, Ahmet Bey'i dinlediniz. Acilen küçük konutlar diyor.
Şimdi kısmen katılıyorum da kısmen teknik bir adam olarak katılmıyorum. Sebebi de şu, sadece konut arzını üretimle sağlayamayız. Bakın, boş konutlarımızı değerlendirmemiz lazım. Orada bir değer var zaten. Şimdi bir ürünü ne kadara mal ederseniz o kadara satarsınız. Bu kadar basit bir prensip değil mi? 10 liraya mal ediyorsak kar etmesek bile 10 liraya satarız. Şu anda maliyetleri 3 milyonları buluyor. Arsa maliyeti, finans maliyeti. Daha demin dediğim rakamları teyit etti, evet. Ahmet Bey aslında.
Evet.
Şimdi ama bugün bir konutu bugün başladığınızda 24 ay sonra teslim oluyor. Bugün inşaat maliyeti 15 lira diyoruz ortalama. 6 ay sonra ne olacağını kestirebiliyor muyuz?
Kestiremeyiz.
Biz maliyet artışlarını durduracak aksiyonlar almadan sadece üretime yüklenirsek süreç içerisinde büyük ama çok büyük bir krizle karşı karşıya kalabiliriz. Bakın inşaat sektörü birçok sektörle ilişkili. O sektörün krize girmesi birçok sektörü krize sokar.
222 sektöre can veriyor inşaat sektörü. Artı Türkiye'deki müteahhitlerin çok güçlü sermaye yapıları yok. Bunu biliyoruz ve son 5 yıla baktığımızda ciddi bir sıkıntı var. Siz bu kentsel dönüşümde müteahhitlerde hangi kriterleri arıyorsunuz?
Yasada mesela şey der, biz özel hasılat paylaşım modeliyle yaptığımız için kanuna tabi değil aslında bizim işlerimiz ama kanunu kılavuz alıyoruz. Orada mesela %6 teminat der. Biz mutlaka %10 teminat alırız. Tapular bizde olur. Özellikle kentsel dönüşüm işlerinde olası bir yüklenici kriz yaşaması halinde hemen onu saf dışı edip başka firmayla işleri yürüyebilelim diye. Çok şükür bugüne kadar bu dönemde hiçbir işimiz yarım kalmadı. Hepsini erken teslim ettik. Hatta geçmişten devraldığımız tüm sorunlu işleri bir tanesi hariç onunla ilgili gerekli idari kararlarını da yakında çözeceğiz. Gazi Osman Paşa'da Viyaliç diye bir projemiz vardı. Yıllardır kangren olmuş bir şey. Bu sadece Kiptaş'a bağlı bir iş de değil. İlçe belediyesi, büyükşehir'i de bağlayan bir süreçti. Orada da vatandaşlarımız çok ses yükseltiyor. Yakında bir açıklama yapacağız onunla ilgili. Rahatlatacağız vatandaşımızı. Orada da bir çözüm ürettik. Onun haricinde 7 projemizi teslim ettik. Biz öyle projeler devraldık ki tapusu yok. Devlete 150 milyon borcu var. 1,5-2 milyon vatandaşa kira ediyoruz. 1-1,5 milyon devlete faiz ödediğimiz projeler vardı. Biz bunları tamamladık.
Ne kadar şu an vatandaşa kira ödüyorsunuz? Var mı?
Şu anda aylık ödediğimiz kira sayısı, yanlış hatırlamıyorsam, kira miktarı 5 milyonun üzerinde ki bu artarak devam edecek. Çünkü uzlaştığımız tahliye ve yıkım sürecine başlayacağımız çok ciddi proje var. Ben bir de şununla övünmek istiyorum, söylemek tabii istiyorum. Aha. Açıkçası. Şimdi Kiptaş ne yaptı diyenlere, yeni dönemde şimdi Kiptaş 25 yıl, yani benden önceki, genel müdürlüğümden önceki 24 yıl 6 aylık sürede yıktığı toplam konu sayısı 1632 bağımsız birim. Yani yıllık ortalaması 67. Biz şu ana kadar yıktığımız konut sayısı 3-3,5 yılda 909, yıllık 260'a denk geliyor ki bu çok yakın zamanda 2 kat daha artacak. Çünkü uzlaştık bitti, son bürokratik süreçlerini yapıyoruz. Şöyle yola çıkmıştık iddialı bir şekilde: en çok riskli yapı tahliye edip yıkan ve çözüm üreten yönetim olacağız. Ve bunu da 1 ya da 1,5 ay sonra gerçekleştirmiş olacağız ki yıl bazlı bakarsak şu anda zaten geçmiş durumdayız. Sürekli rakamlarla bir algı yönetmeye çalışan bir kesim var. Buna da çok şiddetli kızıyorum, kişisel olarak değil. Biz sahada insanların canını kurtarmak için uzlaşma süreci yönetiyoruz. Bizi aşağı çekecek, manipülasyon yaratacak herkes o vatandaşların canıyla oynuyor. Çünkü vatandaşın kafası zaten karışık geçmişteki yanlış uygulamalardan. Biz gayet şeffafız. En büyük gücümüz şeffaf olmamız. Duran inşaatımızın bile paylaşımlarını yapıyoruz. Hızlı gittiği zaman da paylaşıyoruz, yavaş gittiği zaman da. Her şeyi kamuoyuyla paylaşıyoruz. En büyük gücümüz bu. Manipülasyondan vazgeçsinler, rakamlar yalan söylemez.
Biz burada nokta diyelim, Ali Bey'i zaman zaman yayına alalım. Manipülasyonla, kapalı kapılar ardında açıkçası barınma gibi temel bir sorunu, hayatta kalma gibi temel bir konu, depremi çözemeyiz. Bize sorun çözecek yaklaşım lazım. Yani vizyonsuz ülke olmaz, programsız ekonomik model olmaz. Bugünlük bu kadar. Size teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Kolay gelsin diyoruz. Ve çarşamba günü birlikteyiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Lütfen konutunuzun check-up'ını yaptırın. İstanbul deprem kuşağında.
Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.